Ayrım 23.
Gençlerin çok sevdiği şarkıların melodilerine, bazen kanunun yağmur damlalarını andıran kristalimsi sesi, bazen de derinden gelen bir ut sesi karışıyor ve ortaya gerçekten büyük bir zevkle dinlenen parçalar çıkıyor. Gençlerimizin bir arayış içine girmeleri sonunda ortaya çıkan başarılar bunlar. Bu kişileri ünlü yapan, o kasetleri alıp dinleyen, konserlere giden ve bu tür gelişmelere bir zemin hazırlayan yine gençler. Müzikte inanılmaz bir zenginlik yaşıyoruz bugünlerde. Bir bakıyorsunuz koskoca bir festival, Bilkent Gençlik Orkestrası ile açılışını yapıyor. Bir bakıyorsunuz Sting'in müziğiyle coşuyor, sonra da koca stadyumda hep birlikte çevre yemin ediyorlar. Bir bakıyorsunuz dedelerinin gözlerini yaşartacak biçimde Muazzez Abacı ile eski şarkıları söyleyebiliyorlar. Bazen de heavy metalle kafa şişiriyorlar. Eh ne yapalım, o kadar kusur kadı kızında da olur. Hoş bu bizim fikrimiz, onların değil. Kim bilir gün gelir belki biz olgunlar bu tür müziğe de alışırız. Aramızdaki tek sorun müziğin ses ayarı. Bizler müziğin uygarca dinlenmesinden yanayız. Saygıdan yanayız. Ses kirlenmesini oluşturan tüp gaz, sebze meyve satıcılarının, reklam kamyonetlerinin, seçim araçlarının gürültüsüne karşıyız. Gençlerimizin müziklerini dinlerken başkalarını rahatsız ederek aynı paralele düşmelerini istemiyoruz. Saygılı olmalarını bekliyoruz. Aynı ailede iki genç vardı. Ailenin büyük teyzesine ayrı ayrı ziyarete gitmişler, ikisi de bir süre kalmışlardı. Daha sonraki yıllarda aynı teyze gençlerden birini sürekli ağırlamış, gezdirmiş, diğerini ise bir daha davet etmemişti. Davet edilen genç saygılı biriydi. Yatıda kaldığı evin bireylerine, yoluna yordamına uyuyor, kendi odasını topluyor, ev işlerine yardımcı oluyor ve teşekkür etmesini biliyordu. Demek ki evinde iyi eğitilmişti. Diğerinde ise ne yazık ki bu saygı yoktu. Yatağını toplamıyor, odasını darmadağınık bırakıyordu. Yemek saatinde bir türlü sofraya gelmiyor, herkesi bekletiyordu. Yardım etmek şöyle dursun, kendi dağıntısını ortada bırakıyordu ve teşekkür etmesini bilmiyordu. Demek ki eğitilememişti ve bunun bedelini de hiçbir yere istenmeyerek ödüyordu. Hiç kimse saygısız birini çekmek zorunda değil. İşte bizler çocuklarımıza saygılı olmayı öğretirken onları böyle bir duruma düşmekten koruyoruz. Sevimsiz ve saygısız bir insan olarak değerlendirilmelerini önlüyoruz. Her gittikleri yerde sevinçle kabul görmelerini sağlayacak kadar seviyoruz onları. Müziğini dinlerken bile etrafındakilere saygılı olmasını öğretmekte, böylesi bir kişiliği oluşturan ayrıntılardan sadece bir tanesi. Konuyu bu çerçevede açıklarsak, eminim bize hak vereceklerdir. Kendi başınayken dilediği gibi dinlemekte özgür ama, başkaları varsa, alt katta bir hasta, yan tarafta uyuyan bir bebek ya da geç saatlere kadar çalışan biri varsa, onları da düşünmek zorunda. Saygılı bunun karşılığında da sevgi ve saygı gören biri olmalı gencimiz. Bu da sert uyarılarla değil, konuya o açıdan bakmasını sağlayıp, başkalarına saygı kavramını özümleterek olur. Dev bilmecenin mucizesi. Bu bölümü toparlarken gençlerimizin yetişmesi sırasında şu izin meseleleri az mı zorlu günler yaşattı bize diye düşünmeden edemiyor insan. Kah tartışılan, kah bağırışılan, kah küsülen günler. Aman Tanrım, yine o acayip kılığa girmiş diye sessiz çığlıkların atıldığı günler. Gece yolunu beklerken izin vermese miydim acaba diye kendi kendimizi yediğimiz günler. Her yanından zincirler sallanan yaratığı can arkadaşım diye tanıştırdığımda dehşete düştüğümüz günler. İlk aşkı için gözyaşı dökerken elimize sopayı alıp onu üzeni bir güzel pataklamamak için kendimizi zor tuttuğumuz günler. Taraftarı olduğu takım maçı kaybetti diye akşam yemeğini kesinlikle yemeyeceğini söylemesini la havle çekerek dinlediğimiz günler. Derken bir gün her şey değişiveriyor. Sanki yerde karma karışık duran dev bilmecenin parçaları mucizevi biçimde havalanıp yerli yerine oturuveriyor. Tartışmaların yerini dostça konuşmalar alıyor. Çocuğuyla değil de sanki bir arkadaşıyla konuşuyor insan. Hem de her konuda. Güçlü bir sevginin bir araya getirdiği yepyeni bir beraberlik yaşıyoruz. Ve uzun bir kıştan sonra baharda açan ilk beyaz lalenin narin güzelliğini seyredermişçesine hayranlık ve gururla bakıyoruz bu yeni ve genç dostumuza. Gerçekten nedir eğitimin amacı? Hangi düzeyde olursa olsun eğitimin amacı insanın kişiliğini geliştirmektir. Yaşamın kendisine ve başkalarına ifade ettiği anlamı kavramaktır. İşte budur eğitimin temel çizgisi. Gerisi ise süslemeden ibarettir diyor Grayson Kirk. Eğitimin amacı bireyi, kendisinin ve başkalarının hayatını her anlamda iyileştirmek, yaşadığı toplumu ve dünyayı bulduğundan bir parça da olsa daha iyi durumda bırakma düşünce ve çabasına yöneltebilmektir. İşte asıl öğretilmesi ve öğrenilmesi gereken konuların çok kısa bir özeti. Ve bakın bir gencimiz ne demiş: "Amacım bana verilen yaşama ödülünü en iyi biçimde hak etmek. Bu da hem kendim hem de başkaları için çalışarak olur. Buna siz ne dersiniz?" Ne mi derim sevgili Elif? Bu sözlere hem doğruluğu hem de bu yaşta sergilenen olgunluk açısından sadece ve sadece hayranlık duyulur derim. Oysa bizler bu kadar önemli konuları eğitim diye sayfalarla ezberlenen dersler ve alınan notlarla karıştırıyoruz. Bakın eğitim ve öğrenimin arasındaki farkı Walter Percy nasıl tanımlamış: "Okuldaki derslerinizden 10 aldığınız halde hayat diye adlandırılan dersten pekala da çakabilirsiniz." Gençlerimiz de bu eksikliğin farkındalar. Nitekim bir tanesi mektubunda, "Okullarda yalnızca bilgiyle öğretim yapıldığı için hayat nehrinin içine çırılçıplak itiliyoruz," diyor. Ne güzel ifade ediş. Gerçekten de eğitimin amacına uygun davranmaz, yani çocuklarımıza hayata hazırlayıcı bilgileri vermezsek bir insan yetiştirdik diyebilir miyiz? Okulda öğretilenler de gerekli ama sadece bu süslemelerle yetinirsek gencimizi dışı süslü, içi boş ve hayata karşı savunmasız bırakmış olmuyor muyuz? Oysa neydi eğitimin amacı? Gençlerimize yaşamın anlamı ve amacını özümletmek, kendisinin bu dünyadaki yeri ve önemini anlamasını sağlamak, kendi gücüne ve yapabileceklerine uyandırmak, kendi kafasıyla düşünmesini ve karar almasını öğretmek, kendi kendinin insanı olabilmesi için destek vermek, kendini iyi hissetmesini sağlayarak hayata olumlu bakabilmesini gerçekleştirmek, yürekli ve neşeli olmasını sağlamak, kendinden başkalarına da hizmet vermesi gerektiğini ona anlatmak, çağdaşlığın ve yaşam düzeyinin serpilip gelişebilmesi için herkesin bir başkasına el uzatması, yardım etmesi, eser üstüne eser koyması, emeğe emek katmasının önemini, kısaca hizmet verme kavramını açıklamak. Kafa ve gönül zenginliklerinden kendilerine model alacakları örnekler vermeliyiz. Evde bizler, okulda öğretmenleri, bu konuları onlara üşenmeden tekrar tekrar anlatmalıyız. Her küçük olaydan, her fırsattan yararlanarak onlara hayat dersleri vermeliyiz. Okullara düşünürleri, eğitimcileri, toplumda güzel işler başarmış olanları davet edip, sadece meslek seçimi konusunda değil, yaşam hakkında da onları aydınlatmalı, daha iyi şeyler için heveslerini ateşlemeliyiz. Onurlu kişilerin onurlu amaçlarını ve başarılarını anlattırarak gençlere kendilerine model olarak alabilecekleri örnekler sunmalıyız. Hayran olacakları, imrenecekleri, kafa ve gönül zenginliği sunacak kişilerle tanıştırmalıyız çocuklarımızı. Cehaletin ve fakirliğin bir yazgı olmadığını, bunu değiştirecek güce sahip olduklarını, sorunların her zaman olacağını, buna karşın insanın sorunlarla savaşacak gücünün bulunduğunu hatırlatmalıyız. "Tanrı sorunları verdi ama bunları taşıyabileceğin omuzları da verdi," diye bir atasözü vardır. Onlara bu sözün doğruluğunu kanıtlayacak örnekleri bulup göstermeliyiz. Belki bazı şeyleri bugünden yarına değiştiremeyeceklerini ama küçük de olsa herkes bir şeyler yaparsa bunun bir sonrakilere ne büyük bir armağan olacağını anlatmalıyız onlara. Örneğin, "Ülkedeki tüm cehaleti ben tek başıma yok edemem ki," diye düşünmek yerine, bir tek kişiye okuma yazma öğretmenin de elinden geleni yapmış ve insanlığa katkıda bulunmuş olmanın huzurunu ona yaşatacağını, onun gibi düşünenlerin eylemleri sonucunda damlaya damlaya göl olur misali, yine de bir şeylerin değişeceği umudunu vermeliyiz gençlerimize. Bir tek fidan dikmenin, kendi kapısının önünü süpürmenin, güç durumda olan birine yardım etmenin, birine bir şey öğretmenin, hizmet verme eylemini gerçekleştirmek olduğu ve önemli olanın kişinin bir fark yarattığını bilmesinde yattığını açıklamalıyız çocuklarımıza. Ve herkes kendi küçük görevlerini yaptığında da farkların gerçekleşeceğini anlatmalıyız. Belki bunu o göremeyecektir ama bu tür hizmet anlayışında önemli olan amacına bugünden yarına ulaşmak değil, görevini yapmış, insanlığın gelişimine katkıda bulunmuş olmaktır. İşte bunları da öğretmeliyiz gençlerimize. Gelip geçerken ardında sağlıklı bir çocuk, bir küçük bahçe ya da iyileştirilmiş bir toplum umudu bırakarak dünyayı bulduğundan bir parçacık da olsa daha iyi durumda bırakmak, sayende tek bir kişinin bile olsa daha rahat nefes aldığını bilmek, İşte bu başarılı olmak demektir diyerek Emerson'un sözleriyle seslenmeliyiz çocuklarımıza. Onlarla hayat, temel ilkeler ve eğitimin amacı hakkında konuşmalı, bilgilendirmeliyiz. Bunu yapmazsak doğacak boşluğu tıpkı gürültü kirliliği gibi hiçbir işe yaramayan, hiçbir yere varmayan fikirler dolduracaktır. Köşe dönücülük, gösterişli yaşam merakı, sırf tüketmek için bol para arzusu gibi, sivri ve çağ dışı akımlarda çıkış yolları aramak gibi, olumsuzluk, umutsuzluk, neme lazımcılık, adam sendecilik gibi düşünce kirlilikleri dolduracaktır bu taptaze pırıl pırıl kafaları. Gençlik gürül gürül akan bir ırmak gibidir. Bir onu doğru yönlendirmek var, bir de ilgilenmeyerek bir o yana bir bu yana dağılmasına ve giderek eriyip yok olmasına izin vermek. Hepimizin birinci görevi bu görkemli ırmağın coşkuyla, neşeyle dağılmadan gürül gürül akmasını sağlamak. Bunu yapmaksa Nil Nehri'nin kaç metreküp su döktüğünü ezberleterek değil, yaşamın anlamını, kendi gücünü ve önemini öğretip sonunda bu öğrendiklerini uygulayarak özümlemesine zemin hazırlayarak gerçekleşebilir. Pek çok öğretmen şimdiki gençlerden yakınıyor. Her şeyi parayla ölçüyorlar. Akılları, fikirleri kolay para kazanmak, köşe dönücülük onlar için bir başarı ölçütü. Kısaca gençlikten hiç umudumuz yok diyorlar. Para kazanmayı istemek kötü bir şey değil, iyi bir şey. Daha iyi yaşamak, üretken olmak, hayatın zevkli yanlarının da tadını çıkarmak, birilerine yardımcı olmak amacı güdüldüğü sürece. Öte yandan sırf caka satmak, gösteriş yapmak, tüketmek için olursa o zaman gençlerimizi iyi ve kötü örneklerle ikna etmeli ve aradaki farkı vurgulamalıyız. İki baba örneği var. Bir tanesi öldüğünde ayakkabısının altı delikti ama üç çocuğunu da okutmuş, onları kendinden çok daha iyi düzeye getirebilmek için savaş vermişti. Diğeri köşeler dönmüş, oğullarını da alet etmişti. Bol para içinde yaşayan ve sık sık dedikodu dergilerinde fotoğrafları çıkan bu delikanlılar, kaçakçılık suçuyla yakalanınca bu kez gazetelerin baş sayfalarında sergileniyorlardı. Ardından iflas, mahkemeler ve cezaevi. Gençlerimizi bu somut örneklerle ikna etmeli, işin yaldızlı yanını değil, gerçek yüzünü göstermeli, tartışmalı, bıkmadan, usanmadan ama bu arada onları da usandırmadan anlatmalıyız. Bir de bezginler, umutsuzlar var. Her şeyi maddi sıkıntıya bağlayıp savaşımı daha başından bırakan yenikler. Oysa buraya kadar sözünü ettiklerimizin parasal güçle hiç ilgisi yok. Bunları elde edememek için fakirlik mazeret değil ki. İnsan onuru, dürüstlük, çalışkanlık, dayanışma, yaşamın anlamını kavrama, kişisel gelişim, hizmet verme kavramlarını elde etmenin parayla hiç mi hiç ilgisi yok. Bunlar kafa ve gönül zenginleri. Böyle bir örneği İstanbul'un en ünlü birkaç kuaföründen Bebek'teki Yaşar Bey diye anılan Yaşar Coka'nın anlattıklarında bulabiliyoruz. Rahat bir yaşamı var, iyi kazanıyor ve en önemlisi çocuklarını en iyi biçimde okutabilmiş. Bunu başarmış olmak onun en büyük övüncü. Çünkü kendisine böyle bir olanak sağlanamamış. Çocukluğu kısıtlı koşullar içinde geçmiş geçmesine ama baba evindeki yaşamı anlatırken gözleri sımsıcak bir sevgiyle parlıyor. Anadolu'nun küçük bir kasabasında yaşıyorduk. Babam bakkaldı, 5 kardeştik. Hayat zordu ama çok da tatlıydı. Çünkü evimizde dayanışma vardı diye anlatıyor. Babam kış için odunları içeri taşırken, başta annem, ben ve kardeşlerim yardım ederdik. Odunları hep birlikte taşır, düzgün sıralar halinde dizerdik. Sabah birlikte kalkılır, birlikte kahvaltı edilirdi. Tüm işleri beraber yapardık. Onun içinde hepimiz işleri de, zorlukları da benimsemiştik. Annem çok akıllı ve zevkli bir kadındı. Tüm pencerelerimiz çiçekler içindeydi. Fazla bir eşyamız yoktu ama pencere içlerine annemin renk uyumuna özen göstererek dizdiği saksılar evimize bambaşka bir güzellik verirdi. Her yardım edişimde annem beni över, ellerin dert görmesin oğlum, ne de güzel yaparsın her işi diye öyle bir yüreklendirirdi ki ne iş olsa koşardım. Babam anneme çok saygılıydı. Bir kez olsun iş buyurduğunu duymadım. Dayanışma ve yardımlaşma vardı evimizde. Şimdi dönüp bakıyorum da, kendi evimde yaşadığım o dayanışma, çalışkanlık, dürüstlük, o sevgi, saygı meğer ne büyük şeymiş. Annemle babam okumuş insanlar değildi ama, değme okumuşların aile düzenine taş çıkartacak bir yaşam biçimi vardı bizim evimizde. Bugünkü başarımı ve çocuklarıma verebildiklerimi, evimizin o anlamlı düzenine borçlu olduğumu düşünmüşümdür hep. çocuklarımıza ve gençlerimize yeri geldikçe Yaşar Joka örneğinde olduğu gibi gerçek kişiler ve olayları anlatarak mesaj vermeliyiz. Umut bir amaca sadece iyi olduğu için yönelebilme gücüdür. Gençlerimizin umutsuzluğa, karamsarlığa kapılmalarına izin vermemeliyiz. Daha işin başından yenik insanlar olmamaları için elimizden geleni yapmalıyız. Çek Cumhuriyeti Başkanı ve yazar Havel'in hapisteyken kaleme aldığı şu sözlere bir bakın. Umudun dünyanın durumu ile ilgisi olmadığını, bunun bir tutum, bir düşünce biçimi olduğunu savunuyor ve diyor ki, umut içimizde ya vardır ya yoktur. O ruhumuzun bir uzantısıdır da diyebiliriz. İşte umut bu derin ve güçlü anlamıyla bir amaca doğru başarılı olacak diye değil, sadece ve sadece o amaç iyi bir amaç olduğu için ona yönelebilme gücüdür. Ve hepsinden öte, içinde bulunduğumuz koşullar şu andaki kadar umutsuz olsa da bizlere yaşama gücü ve sürekli yeniliklere yönelme kuvvetini verir. Gençlerimize umudu böyle anlatmalıyız. Umutlu olmanın basit bir polyanacılığa indirgenemeyeceğini, umudu olumlu ve iyimser olmanın bir ruh zenginliği, bir iç güç göstergesi olduğunu açıklamalı ve bu sözleri yazan o dönemin hapisteki adamı Havel'in, bugün kendi vatandaşlarının ve tüm dünyanın saygısıyla alkışladığı bir devlet başkanı ve yazar olduğunu da anlatmalıyız. Birisini dinlerken hep düşünmeli ve sorular sormalılar. Ancak böyle gerçeğe varabilirler. Bunca sözden sonra ne dedi bu adam diye işin özüne gidebilmeliler. Bir yazıyı okurken nedir konunun ana fikri? Verilmek istenen mesaj var mı? Varsa ne? Yardımcı fikirler neler gibi soruları sorarak okumalılar. Kendilerine her söyleneni, her okuduklarını kayıtsız şartsız kabullenmemeliler. Bir de bunun karşısında konuşanı dinleyip yazanın yazdıklarını okumalı ve ancak ondan sonra kendi fikirlerini oluşturmalarını öğretmeliyiz onlara. Sorgulayarak dinlemeyi öğretebilirsek gençlerimizi pek çok yanılgıdan koruyabiliriz. Daima soru sormayı, işin doğrusunu bulmak için araştırarak düşünmeyi, konuları çeşitli ve zıt yönleriyle iyice soruşturduktan sonra oturup kendi fikrini oluşturması gerektiğini anlatmalıyız. Liderlik vasfı, düşünceyle eylemi birleştirmek. Çocuklarımıza liderlik vasfını aşılamalıyız. Bir toplumda lider olmanın bir partinin başkanı olmakla sınırlanamayacağını anlatmalıyız en önce. Kaldığımız motelin plajı Akdeniz'in güzel koylarından birinin içine yerleşmişti. Günlerden bir gün yine deniz kıyısına indiğimizde o güzelim tertemiz plajı çöplerle dolu bulduk. Bir gemi geçerken çöpünü denize atmış, rüzgarda getirip kıyıya yığmıştı. Denize girilir gibi değildi. Bir iki kişi hemen görevlilere haber verdi. Gelen yanıt, motelin o çöpleri temizleyecek personeli olmadığıydı. Bir tek yaşlı bahçıvan vardı, o da zaten bahçe bakımıyla meşguldü. Gerçekten de az sayıda çalışanı vardı bu küçük motelin. Deniz kenarında mahzun mahzun, ne yapalım, bugün de denize girmeyiveririz. Güneşlenir sonra da duş alırız diye düşünürken, gürbüz bir Alman kadınının sert adımlarla kıyıya yaklaştığını gördüm. Geldi, durup çöplere baktı. Sonra havlusunu serdiği şezlonga yöneldi. Saatini çıkarıp masanın üstüne koydu. Vücudunu bir güzel yağladı, başına güneş şapkasını geçirdi, tekrar kıyıya döndü ve başladı çöpleri toplamaya. Oturduğum yerden onu gözleyen ben birden çok utandım. Sanki yabancı bir evime girmiş de yatağımı topluyor, odamı süpürüyor gibi bir duyguya kapılıp hemen yerimden fırladım ve ben de bulunduğum yerdeki çöpleri toplamaya koyuldum. Tam o sırada gelen kızım, biz iki kadını harıl harıl çalışır görünce o da işe koyuldu. Kısa süre içinde plaja inen erkek kadın tüm müşteriler bize katıldılar. Derken müracaatta çalışan delikanlılar geldi. Zahmet etmeyin biz toplarız dediler. Onların sesinde de benim az önce duyduğum mahcubiyet gizliydi. Hepimizin devam ettiğini görünce bu iki delikanlı paçalarını ve ütülü beyaz gömleklerinin kollarını sıvayarak bize katıldılar. Öğlene kadar dura dinlene çalıştık, ne de olsa bir avuç insandık. Birkaç saat sonunda çöpler düzgün kümeler halinde bir kenara toplanmış, plajımız eskisi gibi tertemiz olmuştu. Tanışmadığımız halde birlikte çalışıp plajı temizlemek aramızda bir dostluk oluşturmuştu. Birbirimize gülümsedik. Onlar Almanca biz Türkçe bir şeyler söyledik ve temiz denizimize girip doyasıya yüzdük. Plaj bizim ortaklaşa malımızdı artık. Onu temizlemiş emek vermiştik. Küçük de olsa iyi bir şey yapmıştık. Akşam garson servis yaparken aşçımız özel bir tatlı hazırladı. Ne de olsa bugün çok çalıştınız diyerek şakayla karışık yapılan işe duyduğu saygıyı belirtti. Belli ki bu çalışma onu da etkilemişti ve tüm bu duyguları ateşleyen o gürbüz Alman kadınıydı. Bir lider gibi davranmıştı. O gün plajın motelde kalan birkaç ailenin ve otel çalışanlarının lideriydi bu kadın. Emirler mi yağdırmıştı? Güç gösterisine mi girmişti? Hayır, hiçbirini yapmamıştı. Sadece küçük ama iyi bir şeye tek başına girişmiş ve yapılması gerekeni yapmıştı. Kimseden destek ya da yüreklendirme beklememiş, yapmayı düşündüğü işin doğruluğuna inandığından işe koyulmuş ve sonuna kadar çalışmıştı. İyi bir örnek oluşturduğu için de diğerleri ona katılmışlardı. İşte budur liderlik. İnsanlar iyi şeyleri de taklit ederler, kötü örnekleri de. Biri arabasını yanlış yere park ederse onu gören bir başkası da aynı şeyi yapar. Liderlerse iyi örnekler sunanlardır. Toplumun hangi kesiminde olursak olalım, yaşamımızın hangi döneminde olursak olalım, liderlik vasfımız sürekli sorgulanır. Örneğin plajda o gün ben liderlik vasfını ıskalamıştım. Neden mi? Çekingenlikten. Acaba otel çalışanlarına ayıp mı olur? Acaba ne yapıyor bu kadın böyle derler mi diye kirli denize karşı mahzun mahzun oturup kalmıştım. Oysa gerçekten de içimden hemen o pisliği temizlemek gelmişti. Ama işte içten gelmek yetmiyor. Bir adım daha atıp düşündüğünü uygulamak gerek. Düşünceyle eylemi birleştirmek gerek.